Ayrım 21, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 216. Hey Merodeli Andreas ile Singenli Justinius mu? Çift kararsızca birbirlerine baktı. Ben Justinius dedi daha kısa ve şişman olanı. Peki siz kimsiniz? Jasper alnına vurdu. Kendimi takdim etmeyi unuttuğum için bağışlayın beni. Ben Santa Maria Magdalena'nın başpapazıyım. Gerhard Morart benim yakın dostumdu. Sizlerin trajik kazaya çok yakından şahit olduğunuz söylendi bana. Keşişlerin yüzündeki şüpheli ifade kayboldu. Bu tür sorulara yeterince cevap vermişlerdi. Justinius yaklaştı ve kollarını açtı. Rabbimin gözünde bir kuştan farksızdı kendisi diye gürledi. Bedeni hepimizin geldiği ve tekrar döneceğimiz toprağa yaklaşırken, ruhu da tüm ihtişamıyla Rabbimizin katına doğru yükseldi. Aziz Paulus'un Filibelilere yazdığı mektubunda da dediği gibi, yükseklerde İsa'nın Tanrı'nın sağ kolu olarak bulunduğu yerde olan şeylere erişmeye çalışın. Dipnot, Filibeliler. Kısaca Filibeliler olarak da adlandırılan Aziz Paulus'un Filibelilere mektubu, Yeni Ahit'te yer alan mektuplardan biridir. Milattan sonra 62 yılında ismini Makedon kralı 2. Filip'ten alan Filibe şehri kilisesine Aziz Paulus tarafından yazılmıştır. Jasper başını salladı ve gülümsedi. "Ne güzel ifade ettiniz," dedi. "Fakat yüreklere su serpen bu sözler aslında görüşmemiz cennette olacak anlamına gelmiyor mu?" Şişman keşişin yüzündeki gülümseme uçup gitti. "Evet, olabilir. Rabbimizin sözlerini izaha bizim aciz aklımız ermez ve kutsal kitap nice kereler ne yaptığını bilmez çevirmenler tarafından çevrilmiş ve bu da gerçeğin peşindeki dürüst insanların aklını karıştırmıştır." Andreas da hemen diğerinin yardımına koştu. "Bu sözlerin anlamını değiştirmez." "Tabii ki hayır. Aslında Gerhard öldüğünde orada olduğunuzu bilmek," dedi Jasper ve manastırın muhteşem meyve bahçesinin görülebildiği pencerenin yanına gitti. "İçimi rahatlattı. Denilene göre son nefesinde sizlere günah bile çıkartmış."
"Evet, çok doğru."
"Kendisine mukaddes yağ sürdünüz mü?" Andreas ona alaycı bir şekilde baktı. "Yanımızda yağ yokken ona nasıl sürebiliriz ki eğer bilseydik?"
"Ki bilmiyorduk," diye araya girdi Justinius.
"Bu beni biraz şaşırttı," dedi Jasper usulca.
"Öyle mi?"
"Evet, çünkü siz ikiniz tam o saatte Gerhard Morart'ın öleceğini biliyordunuz. Çünkü katil bunu size daha önce söylemişti." Yüzlerindeki ifadeye bakılırsa Sodom ve Gomorra'nın yok oluşuna tanıklık ediyor gibiydiler. "Dahası," diye devam etti Jasper kımıldamadan, "size daha sonra söyleyecekleriniz de anlatılmıştı, öyle değil mi?"
Sen, Justinius kekeledi. "Yanılıyorsunuz kardeş," diye araya girdi Andreas. "Bu alçakça iftirayı atmakta haklı sebepleriniz olduğunu düşünebilirsiniz ama yanlış kişilerle konuştuğunuzu bilin. Bizler Tanrı'nın bahçesinde iki mütevazı hizmetkarız. Siz de bir Engizisyon üyesi değilsiniz."
"Evet, evet, biliyorum. Sizler ayrıca kendinizi Aziz Benedikt'in ilkelerine adadınız."
"Şüphesiz."
"Şüphesiz," diye tekrarladı Justinius alnındaki teri silerek. Jasper gülümsedi ve aşağı yukarı volta atmaya başladı. "Hepimiz Benedikt'in, İsa'nın ve havarilerinin fakirliğiyle ilgili yorumlarını kabul etmekteyiz," dedi. "Ve bununla da doğru bir şey yapıyoruz. Ama bana öyle geliyor ki bazen bu durum açlığa, her şeye karşı duyulan açlıktan bahsediyorum. Yaşam, fahişeler, domuz eti ve bizlerin dindar midelerinin guruldamasına neden oluyor. Ne kastettiğimi anladığınızdan eminim. Fakirlik yemini etmek, sadaka almayı."
"Ama kişisel ihtiyaçlar için değil," diye vurguladı Justinius.
"Tabii ki hayır.
Sizler buna ideal örneklersiniz ve tüm hayatınızı da Tanrı'ya ibadet ve Hristiyanlığa hizmete adamış durumdasınız. Yine de birileri gelip sizlere özel bir hizmet karşılığında özel bir sadaka önermiş olabilir mi?
Özel servisler pek çok günahı da bünyesinde barındırır, dedi Justinius, kelimeleri seçerken büyük çaba sarf ediyordu.
Öyle mi? Jasper önünde dikilen iki keşişe göz gezdirmeyi bitirdi. O zaman daha açık konuşayım. Gerhard'ın ölümünün kaza olduğunu söylemeniz için size verilen sadakadan bahsediyorum.
Bu ne cüret, diye gürledi Andreas. Bu küfürdür, diye haykırdı Justinius.
Küfrüm Tanrı'ya karşı değil, dedi Jasper sakince.
Hizmetkarlarını aşağılayarak ona saygısızlık eden sizlersiniz.
Oysa durum tam tersi değil mi? Yalan söyleyerek Tanrı'ya saygısızlık eden bizzat hizmetkarları değil mi?
Justinius derin bir nefes çekti. Bu tartışmayı devam ettirmenin bir anlamı yok, dedi dişlerinin arasından. Daha önce hiç böyle aşağılanmamış, hiç böyle hakarete uğramamıştım.
Döndü ve hiddet içerisinde uzaklaştı. Andreas Jasper'a bir bakış atıp hemen diğerinin peşine takıldı.
100 altın mark, dedi Jasper.
Andreas olduğu yerde durdu. Jasper onunla yüzleşmek için döndü. İşaret parmağı burnunun ucundaydı.
Miktarı bu muydu? Neden bahsettiğini bilmiyorum, diye cevap verdi Andreas asık yüzle ve her şeyden habersiz bir ses tonuyla.
Paradan bahsediyorum muhterem kardeşim. Size ödemem gereken miktarı söylemediğiniz için bana da tahmin etmekten başka çare kalmadı.
Ne ödemesi?
Gerhard'ın katilinin size ödediğinin 2 katı.
Neden bahsettiğini bilmiyorum, diye ısrar etti Andreas ama olduğu yerde durmaya devam etti.
İkimiz de kimi kastettiğimi biliyoruz, uzun boylu, uzun saçlı adam. Söyleyin bana, siz ikiniz mahşerde bu yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceğinizi zannediyorsunuz? Şeytan ve uşakları omzumuzun üzerinden bakacak kardeşlerim. Her gün ilahi okurken atladığınız her mısrayı, vaaz verilirken uyuduğunuz her dakikayı sayacaklar. Şimdi düşünün, mevkimin izin verdiği sınırlar içerisinde size işlediğiniz günahlardan tövbe edebilmenin yanında bu meseleden daha pak ve daha zengin ayrılmanız için bir fırsat sunuyorum.
Andreas öylece bakıyordu, parmaklarını kenetlemişti.
Tanrı beni ödüllendirir, dedi ama pek ikna edici değildi.
Biliyorum kardeşim, dedi Jasper teselli edici bir tonda ve Andreas'ın yanağına vurdu hafifçe. Fakat bir katili koruduğunuz ve kanlı parayı kabul ettiğiniz için Tanrı'nın pek de hoşnut olmadığını söyleyebilirim. Parayı aklayabilirsiniz ama ya ruhunuzu? Aziz Paulus'un duasında söylediği ilk ödül her insanın yaptığı amelleri yoklayan ateşten kurtulmak değil midir?
Aziz Bonifatius bizlere cennete giden yolun kimin paklanarak karşı tarafa geçeceğini, kiminse düşüp cehennemin karanlık dehlizlerinde kaybolacağını tayin eden dehşet verici ateş çukurlarının üzerinden geçtiğini söylemez mi?
Andreas, ben sana hem tövbe için bir şans hem de üstüne bir de ödül sunarken sen günahların için ebediyen yanmayı mı tercih edeceksin?
Andreas gözlerini kaçırıp bir süre düşündü.
Pişmanlığımın ödülü ne kadar olacak, diye sordu.
Size kaç para ödendi?
10 altın mark.
Sadece 10 mu, dedi Jasper hayretle. Ruhunuzu çok ucuza satmışsınız.
20'ye ne dersiniz?
Andreas şimdi yüzüne bakmıştı.
Adam başı mı?
Tamam, öyle olsun ama karşılığında gerçeği istiyorum.
Önce para.
Ağır olun bakalım.
Jasper Justinius'un gittiği yönü işaret etti.
Ya arkadaşın ne olacak?
Justinius mu? 20 altın marka 11.000 bakireyi öldürdüğünü bile itiraf eder.
Dipnot: 11.000 bakire, antik bir Hristiyanlık efsanesi. Rivayete göre Azize Ursula ve beraberindeki 11.000 bakire, Köln şehrini kuşatan Hunlar tarafından katledilmiştir. Santa Ursula Manastırı'nın duvarındaki bir yazıt, yapının işte o alan üzerinde inşa edildiğini belirtir.
Jasper gülümsedi. Daha iyi, daha iyi. Yanlış anlaşılma falan istemiyorum. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Sonra da şehir meclisine bir ifade vereceksiniz ki başka masumlar da hayatını kaybetmesin. Sizin aptalca yalanınız çok vahim sonuçlara yol açtı. Size söz verdim. Hem ruhunuzu hem de...
Andreas'a göz kırptı. Kesenizi aklayacağım. Andreas endişeyle etrafına bakındı. Keşişler ve hacılar gelip geçiyordu ama fazla yakına gelmemeye özen gösteriyorlardı. Yine de keşişlerin, özellikle de genç olanların gözlerindeki merak fark edilmeyecek gibi değildi. Her zaman herkesten ve her şeyden şüphe ederlerdi.
''Burada olmaz.'' dedi.
''Nerede peki?''
''Duadan sonra Justinius ve ben Santa Martin karşısındaki hamama gideceğiz.''
Santa Martin'in karşısındaki hamam pek çok hizmet sunuyordu ama bunların arasında ruhu temizleyebileni bulunmuyordu. Jasper bunu gayet iyi bilmekteydi. Zayıf iradesi onu sıklıkla bu tesise çekerdi ve her seferinde de bu zayıflığının ödülünü almadan dönmezdi.
''Ben kaçta geleyim?''
''Ah!'' Andreas'ın yüzünde bir gülümseme belirdi. ''Öncelikle sıcak su ve masajın insan üzerindeki canlandırıcı etkisinden dolayı Tanrı'ya şükredebilmek için belli bir süreye ihtiyacımız var. Ayak banyosunu kastediyorum. Öğle vakti gel ve parayı da getirmeyi ihmal etme. Bizi orada kimse rahatsız etmez.''
''İyi bir fikir kardeşim.'' dedi Jasper. ''Sana bir tavsiyede bulunabilir miyim?''
''Eğer istiyorsan.''
''Sakın benden daha kurnaz olduğunu düşünme.''
Belediye binası. Eski katedralin çanları 10 kez çaldı. Tüm asaletini toplayan Bodo, kapının üzerinde Latince yazdığı gibi halkın toplandığı yer olan büyük toplantı salonuna girdi. Omuzlarını dik tutarak kendi aralarında sessizce konuşan grubun yanına gitti.
''Ah Şuif Bey,'' dedi birisi, ''ya sizin fikriniz nedir?''
''Ne hakkında?'' diye sordu Bodo.
''Berlih ve ördek bataklığında işlenen cinayetler hakkında.''
''Hristiyan yaşam tarzının nadide örnekleri olduğu söylenemez,'' dedi bir diğeri. ''Ama kadın olsun erkek olsun hepsi bir.''
''Benim ilk görüşüm,'' dedi Bodo, ''öldükleridir. Bir şüpheli var mı?'' ''Her zaman birileri birilerini suçlamak ister,'' diye cevap verdi ilki. ''Ama dikkatli olmalıyız. Eski meclisin adamın birini kurt adam olduğu gerekçesiyle cezalandırdığını biliyorum. Sonra anlaşıldı ki adamın tek suçu varislerinin gözünde gereğinden fazla yaşamış olmakmış.''
Cevap kahkahalar ve kuşku dolu bakışlar oldu.
''Olaylar her zaman göründüğü gibi değildir,'' diye ekledi ikincisi bilge bir edayla.
''Çok doğru.'' Bodo kendisini gösterme fırsatının geldiğini hissetti. ''Gerhard Morart örneğini ele alalım. Eski bir dostumla aramda bu sabah çok ilginç bir konuşma geçti. Bana şu malum iki şahidin adlarını sordu. Onun düştüğünü gören iki keşişin. Bazıları kazaydı diyor. Bazıları da şeytan tarafından ele geçirildiği ve aşağı atladığı görüşünde.''
Sesini alçaltarak fısıldadı. ''Fakat eski dostum üçüncü bir ihtimalin de mevcut olabileceğini çıtlattı bana. Ama belki usul gereği, belki de ihtiyatlı olduğundan düşündüklerini açıkça söylemedi.''
''Peki sence?'' diye söze girdi ilk yargıç. ''Neyi kastetmiş olabilir?''
''Üstelemedim. Söylediklerini daha sonra tekrar düşündüğümde dikkatimi çekti. Sanırım en azından Gerhard'ın kendi ölümünden sorumlu olmadığını anlatmaya çalışıyordu.''
''Kimmiş öyleyse, şeytan mı?''
''Hayır, en azından doğrudan değil.''
''Bizi merakta bırakmasana.''
Bodo kendini beğenmiş bir şekilde başını yana büktü.
''Ya birisi onu ittiyse?''
''Cinayet mi?'' Diğer yargıç kahkahayla güldü ve başını iki yana salladı. ''Arkadaşının aklı başında mı? Tarikatlara mensup iki dürüst kişi bizlere kaza olduğunu söyledi. Hatta günah çıkarmasını bile dinle.''
''Ve biz de ikisini uzun süre sorguladık,'' dedi ikincisi. ''Eğer birisi Gerhard'ı itmiş olsaydı onlar da görür ve bize anlatırlardı.''
''Bunu ben de biliyorum.''
İnanması biraz güç Şuif Bey. Gerçekten arkadaşınızın cinayetten bahsettiğini duydunuz mu?
Bağda duraksadı aslında hayır diye itiraf etti.
Ama aklından geçenin bu olduğundan şüphe ediyorsunuz.
Yaspar'ı tanırım. Üstü kapalı konuşmayı sever. Genelde dediklerini anlamazdım ama bu sefer...
Diğeri sözünü kesti. Şimdi tartışacak daha önemli şeylerin bulunduğu toplantıya katılma zamanı geldi.
İlgisini kaybetmiş görünüyordu. Bodo omuz silkti. İlk kattaki konsey salonunun merdivenlerine yöneldiler. Merdivenin yarısında omzunda bir el hissetti, yavaşladı. Bu ikinci yargıçtı.
Eğer sizden şüphe etmiş gibi göründüysem kusuruma bakmayın diye fısıldadı yavaşça, merdivenlerden yukarı çıkmaya devam ederlerken. Hassas bir konu. Bazı kişiler de sizin arkadaşınızla hemfikir. Bu konuyu kendinize saklayın. Kimi nedenlerden ötürü ortalık yerde konuşulması pek uygun değil. Arkadaşınızın adı neydi demiştiniz?
Jasper Rodenkirchen diye cevap verdi Bodo, heyecanlanmıştı. Yani sizin düşüncenize göre...
Benim de düşündüğümün bir önemi yok. Sadece gerçeğin doğru zamanda ve doğru yerde ortaya çıkarılması gerekiyor diyelim. Bu Jasper, hükümlerine güvenir misiniz?
Öyle diyebilirim. Bir hekimdir. Santa Maria Magdalena'nın başpapazıdır, üniversite mezunudur vesaire vesaire.
Ve siz şahitleri tekrar sorgulamaya niyetli olduğunu söylüyorsunuz.
Öyle söyledi.
Anlıyorum. O ve diğerlerinin yanıldığını umalım. Ama benim umudumun hukuki bir dayanağı yok ve benim dileklerim de doğru düzgün bir soruşturma kadar objektif değildir. Gerhard'ın ruhu huzur içinde yatsın ve katiller de, eğer arkadaşınız haklıysa, akla hayale gelmez eziyetlere müstahak olsunlar. Fakat adalet yargıçları ilgilendiren bir konudur. Arkadaşına meseleyi kendi başına çözmeye kalkmamasını tavsiye ederim. Söyle ona, bize güvensin.
Konsey salonuna ulaştılar.
Önden buyurun dedi diğer yargıç Bodo'ya, yüzünde dostça bir gülümsemeyle.
Bodo da başıyla selam verdi ve salona girdi. Diğeri onun içeri girmesini izledi. Sonra döndü ve son sürat merdivenlerden aşağı inip Yahudi sokağında gözden kayboldu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 223.